Ayrım 7. Havaalanı. Arthur Hailey. Sayfa 76. Vernon Demarest binanın kapısına yönelen yola saptı ve Mercedes'ini özel otoparka çekti. İnmeden önce saatine baktı. Bir çeyrek erken gelmişti. Önemi yoktu bunun. Gwen'in evine dilediği saatte girip çıkabilirdi nasılsa. Asansörde üçüncü sevinme nedenini de hatırladı. New York-Roma arasındaki yol onu hiç yormayacak gibiydi. Resmi görevi kaptan pilotluk olduğu halde iki sefer sayılı uçuş boyunca ünlü altın post çoğunluk seyirci rolüyle yetinecekti. Daha doğrusu sınav yapan hoca rolüydü. Soldaki komuta koltuğuna dört sırma şeritli başka biri kaptan pilot Anson Harris yerleşecekti. Demarest sağ koltuğu işgal edecek, oradan Harris'in yaptığı işi inceleyip sonradan komuta yerindeki davranışlarını ayrıntılarıyla belirten bir rapor hazırlayacaktı. Harris'in iç hatlardan uluslararası seferlere geçmek üzere başvurması üzerine bu sınav kararlaştırılmıştı. Uzun seferler yönetmeye yetkili kaptan pilot sayılmak için her pilot eğitmen belgesine sahip bir meslektaşının denetiminde iki deniz aşırı uçuş yapmak zorundaydı. Demarest de eğitmen belgesine sahip kaptan pilotlardandı. İki uçuşu başardıktan sonra bu geceki ikinci uçuşuydu. Harris uluslararası pilot diploması almadan son bir sorgudan geçecekti. Her şey kaptan pilotlar arasında olup bittiğinden bu iş ilk bakışta adet yerini bulsun diye yapılan bir işlem gibiydi. Aslında da herkesin ciddiye aldığı gerçek bir sınavdı. Bunun böyle olmasını isteyen pilotlardı. Sınav konusu gerek yolcuların güvenliği ve gerekse meslekte erişilen ustalık, dostlar arasında en ufak bir hoşgörüye, en hafif bir iltimasa yer vermeyecek kadar önemliydi. Aday yönetmeliklerde belirtilen şartları her yönüyle yerine getirmek zorunda bulunduğunu biliyordu. Ufacık bir unutkanlık, bir tek hata sınavı yapanın olumsuz rapor vermesine yol açardı. Bu da ilkinden daha sıkı ve adayın görevine son verilmesiyle bitebilecek ikinci bir sınav yapılacağı anlamına gelirdi. Uçuş sınavları ciddi olmakla birlikte her zaman büyük bir dostluk havasında geçerdi. Sınav yapanların hiçbiri aynı zamanda dostları da olan adaya en ufak bir kötü söz söylemezlerdi. Yalnız Vernon Demarest bunun dışındaydı. Küstah ve kırıcı Demarest ister aslı olsun ister eşiti bütün adaylara cezalı öğrencisini azarlayan bir lise müdürü gibi davranırdı. Hiçbir pilotun kendi tırnağı olamayacağından açıkça emindi, bunu da gizlemiyordu. Onun kaba ve kırıcı tutumuna katlanmak zorundaki meslektaşları için sövseler de bütün söylediklerini yutmak zorundaydılar. Rollerin değiştiği gün ellerinden geldiğince kaba davranıp ödeşeceklerine ant içerek, Demarest bile belirli sürelerde sınavdan geçmek zorundaydı. Bu yemini de tutarlardı ama boşuna. Demarest her keresinde tek bir açık vermezdi. O gün öğleden sonra adayı sınav havasına sokmak isteyen Demarest, Anson Harris'i telefonla evinde aramıştı. Az sonra trafik iyice sıkışacak dedi en ufak bir giriş yapma gereği duymaksızın. Birlikte uçacağım kişilerin tam saatinde alanda bulunmalarını istediğimden evinizle havaalanı arasındaki yola bolca zaman ayırmanızı salık veririm. 22 yıllık meslek hayatında bir dakika bile gecikmesi bulunmayan Harris öfkeden boğulacak gibi olmuştu. Neyse ki cevap verecek zamanı bulamamıştı. Demarest telefonu kapamıştı bir de. Harris yine öfkeli ama en ufak bir serzenişi önlemek amacıyla uçuştan 3 saat önce gelmişti alana. Temizlik işlemindeki yetersizliklerle ilgili özenli raporunun neşesi içindeki Demarest ona Bulutlar Kafeteryası'nda rastlamıştı. Demarest az sonra dolabındaki üniformayla değiştirmek üzere bir tweed ceket giyiyordu. Genç pilotların beyefendi dedikleri kır saçlı orta yaşlı Harris üniformasını sırtına geçirmişti bile. Demarest onun yanındaki koltuğa attı kendini. Selam Anson. Verdiğim öğütü dinlediğinizi görüyorum. Harris'in parmakları kahve fincanının kulpuna sıkı sıkı yapıştı. Yine de kendini tutabildi. İyi akşamlar Vernon. O çocuğa cezi görüşmemiz her zamankinden 20 dakika önce yapacağız dedi Demarest. Uçuş defterlerinizi gözden geçirmek istiyorum. Harris minnetle karısının önceki gün uçuş defterlerini elden geçirdiğini ve gerekli değişiklikleri yaptığını hatırladı. Yine de seferleri düzenleyen yerde kendisiyle ilgili resmi mesajlara bir göz atacaktı. Bu Demarest alçağı uçuş gününün sabahı sefer saatlerindeki değişikliği ilan etmediği gerekçesiyle bir kınama cezası verebilirdi. Titremeye başlayan ellerini meşgul etmek için piposunu doldurdu ve yaktı. Demarest'in yan göze kendisini süzdüğünü de fark etti. ''Yönetmeliğin gerektirdiği gömleği giymemişsiniz.'' Harris bir an kulaklarına inanamadı. Yine o sersemce şakalarından biri diye düşündü. Sonra Demarest'in hiç de şaka etmediğini anladı, yüzü kızardı. Bu resmi gömlekler gerek Trans America ve gerekse diğer şirketlerde çalışanlar için devamlı bir dert kaynağıydı. Yalnız levazım bölümünde 9 dolar gibi tuzlu bir fiyata satılan bu gömleklerin dikimi genellikle berbat, üstelik kumaşı da kötüydü. Aynı biçimde çok daha güzel ve ucuz gömlekler her mağazada satılırdı üstelik. Dolayısıyla da pilotların çoğu resmi sayılmayan bu gömleklerden alır, görevli bulundukları sürece giyerlerdi. Vernon Demarest de diğerleri gibi sesini alçaltmayı bile düşünmeden şirketin sattığı bu gömleklerin kötülüğünü yürekten eleştirdi. ''Önemi yok.'' diye devam etti Demarest arkadaşının yüreğine su serperek. ''Kafeteryada resmi gömlek giymediğinizi de raporda belirtecek değilim. Uçağa binmeden önce gömleğinizi değiştirdikten sonra.'' ''Sakin olmalıyım.'' diye düşündü Harris. ''Tanrım bana kendimi tutabilme gücünü ver. Şimdi patlarsam bu iğrenç ve kendini beğenmiş herif çok sevinir. Beni tahrik ediyor. Bu açık ama neden Tanrım neden?'' Evet, bir kere daha soluğumu kesen bu hakareti yutacağım. Gömleğimi bile değiştireceğim. Böylesine önemsiz bir şey için de olsa açığımı yakalama sevincini vermeyeceğim ona. Bütün mesele akşamın 7'sinde nereden resmi gömlek edinebileceğimde. Herhalde başka bir pilottan ödünç almak zorunda kalacağım. Resmi gömleğe niçin ihtiyaç duyduğumu anlatsam bana inanmak istemeyecek. Nedeni de inanılmaz oluşu. Demarest'in neşeli sesini duyunca yerinden fırlayacak gibi oldu. ''Hey Anson, amma da güçlü dişlerin var. Piponun ucunu kopardın.'' Şaşıran Harris, Demarest'in doğru söylediğini fark etti. Asansör 3. katta durdu. Vernon Demarest dışarı çıktı, sola döndü. Gwen Megan'ın United'da görevli bir hostesle paylaştığı daireye giden kalın halıyla kaplı koridoru izledi. Demarest öbür kızın gece uçuşu dolayısıyla evde bulunmadığını biliyordu. Kapıyı vurdu, her zamanki işareti Morse alfabesiyle adı ve soyadının ilk harfleri. Cevap alamayınca Gwen'in verdiği anahtarla kapıyı açtı. Genç kadın duşun altındaydı. Odaya girmek üzereyken banyodan seslendi. ''Sen misin Vernon?'' Suyun şakırtısıyla iyice örtüldüğü halde mükemmel İngilizcesiyle Vernon'un bayıldığı bu ses tahrik edici bezginliğini yitirmiyordu. Yolculardan bu kadar ilgi görmesine şaşmamalı diye düşündü. Gwen biraz kırıtınca özellikle erkeklerde kelimenin tam anlamıyla hoşafın yağı kesiliyordu. ''Benim tabii güzelim'' cevabını verdi. ''Başka birini mi bekliyordun yoksa?'' Gwen iç çamaşırlarını yatağın üstüne yaymıştı. Örümcek ağı gibi incecik bir külot, ten rengi sütyen ve jartiyer, elde işlenmiş Paris'ten alındığı anlaşılan ipek kombinezon. Sırtına üniforma bile giyse Gwen içinde pahalı ve iştah açıcı değişik çamaşırlar bulunmasına özenirdi. Bu davetkar görüntü karşısında fazla durmamak için Demarest'in kendini zorlaması gerekti. ''Erken geldiğine sevindim.'' diye bağırdı genç kadın. ''Yola çıkmadan önce seninle konuşmam gerekiyor. Bol bol vaktimiz var. İstersen çay yapabilirsin.'' ''Olur, başlıyorum hazırlığa.'' Mutfakta ateşin üstüne suyu oturttu, ardından saatine baktı. 8'e birkaç dakika kalmıştı. Şu sıra alanda Roma'ya kadar 7500 kilometre boyunca komuta edeceği Boeing 707 uçağının çevresinde bir takım kişiler koşuşup duruyordu. Banyoda duşun şakırtısı kesildi. Ani sessizliği yok etmek isteyen Demarest birden o sole mio'yu söylemeye koyuldu. 7. Kasım. Alanı silip süpüren soğuk rüzgar yine buz gibiydi. İri kar taneleri de hep aynı dağınıklık ve şiddetle döne döne yağıyordu. Mel Bakersfield arabanın içinde bile ürpermekten kendini alamadı. 3-0 sayılı uçuş pisti ve çamura saplanan Meksika Hava Yolları uçağından ayrıldıktan sonra 1-7 sayılı uçuş pistinin temizlenmekte olan sol bölümüne yönelmişti. Yolda giderken ürpertilerin sadece dışarıda hüküm süren soğuktan mı, yoksa bir takım dertlerin ön sesisi ve ayağındaki devamlı acının az önce hatırlattığı anılardan mı ileri geldiğini düşündü. Acı 16 yıl öncesinden Kore kıyıları yakınındaki Essex uçak gemisinde üstlenmiş bir savcı uçağına komuta ettiği günlerden kalmaydı. O gün göreve çıkmadan önceki 12 saat boyunca hep kötü bir ön sesi vardı içinde. Gerçek bir korku değildi bu. Birçokları gibi Mel de kimseyi aldatmayan bir küçültme çabasıyla ölümle burun buruna yaşamayı öğrenmişti. Bu ön sesi kaçınılmaz sonu olabilecek bir felaketin yakın gelecekte üzerine çökeceği inancıydı. Ertesi gün komuta ettiği F-9F uçağı bir MiG-15'in mermilerine hedef olup denize düşmüştü. Denize kontrollü bir iniş yapabilmeyi başarmıştı. Dolayısıyla da çarpışma şiddeti eni konu azalmıştı. Sağ salim çıkmıştı işin içinden ama sol ayağı dümene yön veren pedala sıkışmıştı. Uçak hızla battığından F-9F uçağının su üstünde kalma süresi madeni bir ütününki kadardır. Mel ilk yardım çantasındaki avcı bıçağıyla sıkışan pedalı parçalamaya koyulmuştu. Son anda suyun dibine inerken kendini kurtarıp boğulmak üzereyken büyük acılar çekerek yüzeye çıkabilmişti. 18 saat sonra bir hücum botu onu bayılmış ve can yeleği sayesinde suyun üstünde yüzerken bulmuştu. Hastanede ayak bileğinin ön tarafında kemikleri birleştiren liflerin kesildiğini öğrendi. Ayağı bacağının ucunda incik kemiği de neredeyse düz bir çizgi meydana getirerek güçsüz sarkıyordu. Askeri doktorlar sakatlığını eni konu iyi onarmışlar ama pilotluk mesleğine son verecek sakatlığı yok edememişlerdi. İçgüdüsel ön sezisinin doğruladığı günün devamlı bir anısı olan ve zaman zaman ortaya çıkan ağrının da önüne geçememişlerdi. Aynı ön sesiyi yine duyuyordu. 1-7 sayılı uçuş pistine yaklaşmaktaydı. Kontrol kulesinden verilen bilgiye göre meteorolojinin bildirdiği rüzgar değişikliği görüldüğünde bu pist kullanılacaktı. Şimdilik 1-7'nin sağ kesimiyle 2-5 sayılı pist kullanılıyordu. Lincoln International'ın topu topu 5 ana uçuş pisti vardı. Bu pistler havaalanının fırtınaya karşı verdiği savaşta ön safı meydana getiriyorlardı. Pistlerin en geniş ve uzunu şu sıra Meksika Hava Yolları'na ait Boeing 707 uçağının kullanılmaz hale getirdiği 3-0'dı. 2800 metre uzunluğundaydı ve diğer pistleri yarım kilometre geçiyordu. Fırtınanın başından beri bütün uçuş pistleri devamlı temizleniyor, süpürülüyor ve kumlanıyordu. Bu işi yapmakta olan motorlu araçlar ki değerleri milyonlarca doları buluyordu, ancak yakıt almak ve vardiya değiştirmek için duruyordu. Bu dev işi halk yakından görmezdi hiç. Çünkü iyice temizlenmiş bir pist bile ancak denetlenip tehlikesiz bulunduktan sonra kullanılabilirdi. Ölçüler de oldukça katıydı. Jet uçakları için en fazla 1,5 santim kalınlığında çamur ya da 7,5 santimlik toz haline gelmiş kar tabakasına göz yumuluyordu. Bu kalınlıkların ötesinde tabakanın üst kısmı jet motorları tarafından emilebilir, dolayısıyla kalkmakta ya da inmekte olan uçakların güvenliği tehlikeye girebilirdi. Aslında diye düşünüyordu Mel, temizlik çalışmalarını bol bol reklam etmek gerekir. Gerçekten de böyle bir gecede bile görüntü çok etkileyiciydi. Havada 50 metre genişliğinde eğriler çizen kardan geyzerler, dipnot geyzer yerden fışkıran su kaynağı, farların göz kamaştırıcı ışığında fışkırı veriyor, bu farlar yol boyu tavanında kırmızı ışık dönen 20 kadar aracı aydınlatıyordu. Araçların tümü havaalanlarının dilinde Konga takımı denen ekibi meydana getiriyordu. Gerçekten de askerleri iyi düzenlenmiş bir balenin şaşmazlığıyla ilerleyen bir savaş birliğiydi bu. Kafilinin başında dizideki bütün diğer araçlar gibi sarıya boyalı resmi arabasına binmiş, tesislerin genel bakımından sorumlu kafile başkanı yol alırdı. Kafilenin hızını önceden o düzenler, çoğunluk da epey hızlı giderdi. İki alıcı verici radyo sayesinde karla mücadele karargahı ve hava kontrol kulesiyle devamlı bağlantı kurulabiliyordu. Bir renkli ışık mekanizması diğer araç sürücüleriyle anlaşabilmesini sağlıyordu. Yeşil ışık hızlanın, turuncu hızı değiştirmeyin, pembe yavaşlayın, kırmızı durun anlamındaydı. Tabii kafile başkanının gece yarısı ya da fırtınanın göbeğindeyken bile nerede bulunduğunu bilmesi için havaalanı planını ezberlemesi gerekliydi. Kafile başkanının ardından anakar temizleyici yer alırdı. Bu dev aracın önünde araba ilerledikçe karı temizleyen koca bir çelik ağız, onun yanında ise daha küçük ikinci bir çelik ağız vardı. Arkadan bu mamutun biraz sağından ilkinin yaptığı temizliği tamamlamakla görevli ikinci bir kar temizleyici gelirdi. Daha beride ise kafilenin bir numaralı aracı yer alırdı. 600 beygir gücünde dev bir pompa olan bu üfleyici, önden giden araçların yığdığı karları emer ve uçuş pistinin iki yanına havada iki geniş çember çizerek fışkırtırdı. Belirli bir aralıktan sonra yine iki kar temizleyici ile bir üfleyici gelirdi. Sonra da beşli diziler halinde kar temizleyicilerin elinden kurtulanları süpürmekle görevli, önlerinde yatay demirler, arkalarında da dönerek hareket eden fırçalar bulunan süpürücüler yer alırdı. 5 metre genişliğindeki bu fırçalar birer dev süpürge gibi betonu temizlerdi. Arkada ise eşit ölçüde kum dökmeyi sağlayan hunilerle donatılmış 3 kum kamyonu bulunurdu. Şehir sokak ve caddelerine serpilen kuma buz eritmek için tuz katıldığı halde bu kum saftı. Tuz madeni kemirdiği için havaalanında kullanılmazdı. Otomobiller için kabul edilen şeye en ufağı yüzlerce kadillak değerindeki uçaklarda göz yumulmuyordu. Yine sarı bir arabaya binen kafile başkanının yardımcısı dizinin sonundaydı. Görevi yapılan işin düzenli görülüp görülmediğini denetlemek ve gecikenleri diziye sokmaktı. Kar ve karanlık yüzünden genellikle görünmez olan kafile başkanıyla devamlı bağlantı halindeydi. Bir de alanın levazım birliği vardı ki yedek kar temizleyicisi, onarım aracı, fuel oil ve benzin tankeri, ara sıra da bir yiyecek kamyonuyla kafileyi elinden geldiğince izlerdi. Mel hızlandı, levazım birliğini geçti, kafile başkan yardımcısına yetişti. Gelişi gözden kaçmamıştı. Radyoda kafile başkanına yollanan mesajı duydu. Mr. Bakersfield da bize katıldı. Konga takımı normal hızının 2 katı sayılabilecek 60 kilometreye yakın bir hızla ilerliyordu. Rüzgar değişikliğinin bildirilmesi uçuş pistinin hemen temizlenmesini gerektirdiğinden kafile başkanı hızı arttırma gereğini duymuştu. Radyosunu yer kontrol merkezinin frekansına göre ayarlayan Mel, kafile başkanının kontrol kulesini aradığını duydu. 1-7'nin sol kesiminde ilerliyoruz. 2-5 ile birleştiği yere varacağız neredeyse. Kavşağı geçme izni istiyoruz. Vazgeçilmez bir güvenlik tedbiri diye düşündü Mel. 2-5 sayılı uçuş pisti o sıra kullanılmaktaydı. Yer kontroldan kafile başkanına, kavşağa varmadan durun. Alana inmek üzere bulunan 2 uçak var. Tekrarlıyorum. Kavşağa geçmemelisiniz. Cevap verin. Kontrol kulesindekinin sesi özür diler gibiydi. Kuledekiler Konga kafilesini durdurup sonra yeniden hareket ettirmenin ne kadar güç olduğunu biliyorlardı. Ama alana yaklaşma manevrasının sonuna gelen uçaklar herhalde tehlikeli bir inişe geçmişlerdi. Şimdi de arka arkaya yere konmaya hazırlanıyorlardı. Böyle bir gecede yere inmek üzereyken yeniden havalanmalarını söyleyebilmek için durumun gerçekten umutsuz olması gerekirdi. Melin epey ilerisinde kırmızı ışıklar gecenin karanlığını deldi. Konga kafilesi yavaşladı ve durdu. En arkadaki arabayı kullanan kafile başkanı yardımcısı, neşeli yüzlü genç bir zenci, arabasından inip Melinkine daldı. ''Ne diyorsunuz Mr. Bakersfield, bize yardım etmek istemiyor musunuz?'' ''İsterseniz adamlarımdan biri arabanızı kullanır.'' Mel gülümsedi. Anlaşılan bu dev araçlara binip bir tur atmaya bayıldığını, fırsat buldukça da bu zevki tatmaktan yoksun kalmadığını alanda bilmeyen kalmamıştı. ''Neden bugün aynı şeyi yapmasın?'' Demarest'in raporundaki eleştirileri çürütmek üzere temizlik çalışmalarını denetlemeye geldiğine göre neden olmasın? Bu eleştirilerin haksızlığının farkındaydı tabii. Yine de oldukça yüksek bir gözetleme yeri seçerek burada fazladan birkaç dakika kalabilirdi. ''Kabul'' dedi. ''İkinci kar temizleyiciye bineceğim. Gidebiliriz.'' Elde koca bir fener genç zenci duran araçlar boyunca Mel'in önü sıra yürüdü. Temizlenen yüzeyi şimdiden taptaze ve ince bir kar tabakası kaplamaya başlamıştı. Zenci feneri koca kar temizleme aracına tutarken Mel sürücü yerine tırmandı ve adamın açık tuttuğu kapıdan içeri süzüldü. Birkaç saniye sonra da kafilenin başındaki kırmızı ışıklar yeşile döndü. İki uçak yere konmuş ve kavşak noktasını geçmişti anlaşılan. Şimdi Konga kafilesi bir iki dakika sonra alana konacak diğer uçaktan önce aceleyle kavşağı geçecekti. Kar temizleyicinin motoru bütün gücüyle kükreyerek hareket ediyordu. Başını hafifçe oynatan sürücü yanına gelen adama kısa bir selam verdi. ''Güzel bir gece değil mi Mr. Bakersfield?'' ''Ne var ne yok Will?'' Mel sürücüyü tanımıştı. Muhasebede çalışan fırtınanın sıcak odadan çekip çıkardığı bir memurdu bu. ''Fena değil efendim, yalnız yorgunum biraz.'' Sürücü baştaki kar temizleyicinin hemen berisinde ve hafifçe yanında kalıp yerini değiştirmemeye çok dikkat ediyordu. Bu yüksek yere oturan kişi kendini bir geminin kaptan köprüsünde sanabilirdi. Dümeni andıran koca direksiyon, bir sürü kadran ve kolun yer aldığı hafifçe aydınlatılmış komuta tablosu, buz tutan camı temizlemek için son hızla çalışıp daireler çizen silecekler, kaptan köprüsünü hatırlatmaya yardım ediyordu. Kilometre saatinin ibresi durmadan yükseliyordu. 55'te durdu sonunda. Mel arkaya göz attı. Araçların ışıklarına bakılırsa hepsi diziyi bozmadan ilerliyorlardı. İç rahatlatıcı bir görünüştü bu. Böyle bir fırtına birkaç yıl önce havaalanının kapatılmasına yol açardı. Şimdi durum değiştiyse nedeni özellikle yer çalışmalarının havalardaki teknik gelişime yetişmesiydi. Evet, hiç olmasa alanı temizleme konusunda havacılıktaki ilerlemeye ayak uydurulabilmişti. Ama aynı şey diğer kesimlerin kaçı için söylenebilirdi? En fazla ikisi üçü, çoğunluğu değil. Eskiden yalnız kalmak ve rahat rahat düşünebilmek için Mel'in alanda dolaşmaya çıktığı olurdu. Bu gece itiş kakış ve kargaşalık arasında düşünme fırsatı bulabileceğini hiç sanmıyordu. Oysa düşünüyordu işte. Hava alanının geleceğine eğiliyordu. Bir de kendi geleceğine. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 87.